Ayrım 24, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 263. 50. Bölüm. Novikov'un tank ordusunun karargahına Tugay komutanlarından kaygı verici haberler gelmeye başlamıştı. İstihbarat Almanların çarpışmalara katılmamış yeni tank ve topçu birliklerini saptamıştı. Düşman yedeklerini gerilerden ileri sürüyordu. Bu haberler Novikov'u rahatsız ediyordu. Öncü birlikler kanatların güvenliğini sağlamadan ilerliyordu ve eğer düşman az sayıdaki kış yollarını kesmeyi başarırsa tanklar piyadenin desteğinden yoksun ve yakıtsız kalacaktı. Novikov durumu Getmanov'la görüşüyor, gerideki birlikleri ivedilikle toplamak ve tankların hareketini kısa bir süreliğine durdurmak gerektiğini düşünüyordu. Getmanov, Ukrayna'nın kurtuluşunu, kolordunun başlatmasını çok istiyordu. Novikov'un kıtaya çıkmasına, durumu yerinde görüp denetlemesine, Getmanov'un ise geri birliklerinin hareketini hızlandırmasına karar verdiler. Novikov, Tugaylara gitmeden önce cephe komutanının yardımcısına telefon etti, durumu rapor etti. Komutan yardımcısının yanıtını daha baştan biliyordu. Sorumluluğu üzerine almayacak, yani ne kolorduyu durduracak ne de Novikov'a harekete devam etmesini önerecekti. Gerçekten de komutan yardımcısı cephe istihbarat şubesinden düşmanla ilgili verileri hemen istemelerini emretti. Novikov'la yaptığı konuşmayı komutana rapor etmeye söz verdi. Bundan sonra Novikov komşusu avcı kolordusu komutanı Molokov'la bağlantı kurdu. Molokov kaba, sinirli bir adamdı ve her zaman komşularının onun hakkında cephe komutanına olumsuz bilgiler verdiğinden kuşku duyardı. Karşılıklı sövüp saydılar, hatta çok ağır küfrettiler. Aslında bu küfürler doğrudan doğruya kişiliklere değil, tanklarla piyade arasında artan boşluğa yönelikti. Novikov sol taraftaki komşusu olan topçu tümeninin komutanına telefon etti. Topçu tümeninin komutanı cephenin emri olmaksızın ilerlemeyeceğini söyledi. Novikov onun düşüncelerini anlıyordu. Topçu yardımcı rolle yetinmek, tankların hücumuna destek olmak değil, kendisi hücum etmek istiyordu. Topçu komutanıyla konuşması biter bitmez Novikov'un yanına kurmay başkanı girdi. Novikov, Noydobnov'u hiçbir zaman bu kadar aceleci, bu kadar telaşlı görmemişti. ''Albay yoldaş,'' dedi Noydobnov, ''hava ordusu kurmay başkanı bana telefon etti. Bizi destekleyen uçaklarını cephenin sol kanadına nakletmeye hazırlanıyorlarmış.'' ''Bu da ne demek oluyor? Beyinleri mi sulanmış?'' diye bağırdı Novikov. ''Evet, çok basit,'' dedi Noydobnov. ''Ukrayna'ya ilk olarak biz girersek birilerinin çıkarları zedelenecek. Bu iş için Suvorov ve Bogdan Hmelnitski nişanları almak isteyenler çok. Hava koruması olmazsa kolorduyu durdurmak gerekir.'' ''Hemen komutana telefon edeceğim,'' dedi Novikov. Ama onu komutana bağlamadılar. Yeremenko Tolbuhin'in ordusuna gitmişti. Novikov'un tekrar telefon ettiği komutan yardımcısı hiçbir karar almak istemiyordu. Sadece Novikov'un neden kıtaya çıkmadığına şaşırmıştı. Novikov komutan yardımcısına şöyle dedi. ''Tüm general yoldaş, bütün cephe birliklerinden önce batıya doğru ilerlemiş olan bir kol orduyu onay almadan hava korumasından yoksun bırakmak ne demek oluyor?'' Komutan yardımcısı öfkeyle, ''Uçakları ne şekilde kullanacağını komutanlık daha iyi bilir. Saldırıya bir tek sizin kolordunuz katılmıyor,'' dedi Novikov'a. ''Havadan vurulmaya başladıklarında tankçılara ne diyeceğim? Onları cephenin talimatlarıyla mı koruyacağım?'' dedi Novikov kaba bir şekilde. Komutan yardımcısı parlamadı, tersine sakin bir şekilde şöyle dedi, ''Siz birliklere gidin, ben durumu komutana rapor edeceğim.'' Novikov almacı yerine koyar koymaz Getmanov içeri girdi. Sırtında paltosu, başında papağı vardı. Novikov'u görünce üzgün bir şekilde kollarını iki yana açtı. ''Pyotr Pavlovich, çoktan gittiğinizi sanıyordum.'' Getmanov yumuşak tatlı bir sesle şöyle dedi. ''Geri birlikler yerlerinde kaldı. Bu birliklerin komutan yardımcısı bana yaralı ve hasta Almanlar için araç vermenin ve fazladan benzin harcamanın gereksiz olduğunu söylüyor.'' Kurnaz kurnaz Novikov'a baktı. ''Gerçekten de biz Komintern'in şubesi değil, tank kolordusuyuz.'' ''Komintern'in ne ilgisi var burada?'' diye sordu Novikov. Haydi gidin, gidin albay yoldaş dedi Noy Dobnov yalvarır gibi. Bir dakikanın bile değeri var. Cephe karargahıyla görüşmelerde yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışırım. Dağrenski'nin o gece anlattıklarından sonra Novikov sürekli olarak kurmay başkanının yüzüne bakıyor, hareketlerini, sesinin tonunu izliyordu. Noy Dobnov kaşığı, salatalık turşusu batırdığı çatalı, telefon almacını, kırmızı kalemi, kibritleri eline aldığında Novikov bu eli miydi acaba diye düşünüyordu. Ancak Novikov şimdi Noy Dobnov'un eline bakmıyordu. Novikov Noy Dobnov'u daha önce hiç böyle tatlı dilli, heyecanlı, hatta sevimli görmemişti. Noy Dobnov ve Getmanov kol ordunun Ukrayna sınırını geçen ilk ordu olması için, Tugayların hiç durmadan batıya doğru ilerlemeye devam etmesi için canlarını vermeye hazırdılar. Bunun için her türlü riske girmeye hazırdılar. Ama riske girmek istemedikleri tek konu başarısızlık halinde sorumluluğu üstlenmekti. Novikov elinde olmadan heyecana kapılmıştı. O da kol orduya bağlı öncü birliklerin Ukrayna sınırını geçen ilk birlikler olduğunu cepheye radyoyla haber vermek istiyordu. Bu olayın askeri açıdan bir önemi yoktu. Düşmana büyük bir zarar vermezdi. Ancak Novikov bunu istiyordu. Askeri alanda şöhret kazanmak, komutanlardan teşekkür almak, nişanlar, övgüler kazanmak için. Stalin'in radyoda okunacak emri için, general rütbesi ve komşuları kıskandırmak için istiyordu. Onun hareketlerini hiçbir zaman buna benzer duygular ve düşünceler belirlemezdi. Ama belki de bu yüzden bu duygular ve düşünceler şu anda bu derece güçlüydü. Bu istekte kötü bir şey yoktu. Stalingrad'da da 1941 yılında da aman vermeyen soğuklar vardı. Yorgunluk eskisi gibi askerlerin kemiklerini kırıyordu. Ölüm eskisi gibi korkunçtu. Ama savaş artık başka bir hava solumaya başlıyordu. Bunun henüz farkında olmayan Novikov, Getmanov ve Noy Dobnov'u ilk kez bu kadar kolay, daha ağızlarını açar açmaz anlamasına hayret ediyor, kızmıyor, gücenmiyor, onların istedikleri şeyi bu kadar doğal bir şekilde kendisi de istiyordu. Novikov'un tanklarının hızlandırılmış askeri harekatı, işgalcilerin onlarca Ukrayna köyünden birkaç saat önce çıkarılmalarını sağlayabilirdi. Ve Novikov yaşlı adamların, çocukların yüzlerindeki heyecanı görerek sevinebilir, yaşlı bir köylü kadın ona sarılıp öz oğlunu öper gibi öptüğünde gözlerinde yaşlar belirebilirdi. Bu sırada yeni ihtiraslar olgunlaşıyor, savaşın manevi hareketinde yeni bir ana yönelim beliriyor. 1941 yılında Stalingrad çarpışmasında asıl olan yönelim korunarak ve varlığını sürdürerek farkına varılmadan yardımcı duruma düşüyordu. Savaşın şekil değiştirmesindeki bu sırrı ilk anlayan 3 Temmuz 1941'de kardeşlerim, dostlarım diye konuşan adamdı. Kendisini acele ettiren Getmanov ve Noy Dobnov'un heyecanını paylaşan Novikov'un nedenini kendisi de bilmeden yolculuğunu geciktirmesi tuhaftı. Arabaya bindiğinde bunun nedenini anlamıştı. Jenya'yı bekliyordu. Yevgenya Nikolayevna'dan mektup almayalı 3 haftayı geçmişti. Birliklere yaptığı yolculuktan döndüğünde karargahın kapısında Jenya'nın onu bekleyip beklemediğine bakardı. Jenya yaşamının katılımcısı olmuştu. Tugay komutanlarıyla konuştuğu sırada, cephe karargahı telefon ettiğinde, tankla ön hatlara gittiğinde ve tank Alman bombaları yüzünden genç bir kısrak gibi titrediğinde Jenya onunla birlikteydi. Getmanov'a çocukluğunu anlatırdı ama sanki Jenya'yı anlatıyormuş gibi gelirdi. ''Of, içki kokuyorum, Jenya olsa hemen anlardı.'' diye düşünürdü. Bazen Jenya buna bir baksaydı diye düşünürdü. Binbaşıyı mahkemeye verdiğimi öğrenince Jenya ne diyecek acaba diye kaygıyla düşünceye dalardı. Ön cephenin gözetleme noktasına girdi ve tütün dumanı, telefoncuların sesleri, silah sesleri ve bomba patlamaları arasında birden Jenya aklına geldi. Bazen Jenya'nın eski yaşamına karşı kıskançlığa kapılır, karamsarlaşırdı. Bazen Jenya onun düşlerine girer, uyanır ve bir daha uyuyamazdı. Kah aşklarının mezara kadar süreceğini düşünür, kah yine yalnız kalacağı endişesine kapılırdı. Arabaya binerek Volga'ya doğru uzanan yola bir göz attı. Yol boştu. Sonra sinirlendi. Jenya'nın çoktan burada olması gerekirdi. Yoksa hastalanmış mıydı? 1939'da Jenya'nın evlendiğini öğrendiğinde kendini vurmaya kalkıştığını anımsadı yeniden. Jenya'yı neden seviyor? Üstelik de elinden fena kadınlar geçmedi. Hiç vazgeçmeden bir insanı düşünmek mutluluk mu, yoksa hastalık gibi bir şey mi belli değildi. Neyse ki karargâhtaki kızlardan hiçbiriyle ilişkisi olmamıştı. Jenya gelecek, Novikov'un tertemiz olduğunu görecekti. Aslında 3 hafta kadar önce bir günah işlemişti. Jenya yolda duracak, gece bu günah evinde kalacak ve evin sahibi genç kadın Jenya ile konuşurken onu tarif edecek. ''Harika bir adam bu albay'' diyecek. Ne saçma sapan şeyler geliyor aklına. 51. Bölüm. Ertesi gün öğleye doğru Novikov kıtalara yaptığı yolculuktan geri dönüyordu. Tank paletlerinden delik deşik olmuş yollarda sürekli sarsılmaktan, donmuş çukurlara girip çıkmaktan beli, sırtı, boynu ağrıyor. Tankçılar bitkinliklerini, günlerdir uykusuz kalmanın verdiği sersemliklerini ona da bulaştırmışlar gibi geliyordu. Karargaha yaklaşırken kapının önünde duran insanlara bir göz attı. Yevgenya Nikolayevna'nın Getmanov'la yan yana durduğunu ve yaklaşan arabaya baktığını gördü. Her yanını ateş sardı, delirecek gibi oldu. Neredeyse acıya eşit bir sevinç yüzünden soluğu kesildi. Araba durmadan atlamak için davrandı. Arka koltukta oturan Vershkov şöyle dedi. ''Komiser, doktor hanımıyla birlikte hava alıyor. Bir fotoğraf çekip evine yollamak çok hoş olurdu. Karısı ne kadar sevinirdi.'' Novikov karargaha girdi. Getmanov'un uzattığı mektubu aldı, ön yüzünü çevirdi. Yevgenya Nikolayevna'nın yazısını tanıdı ve mektubu cebine koydu. ''Dinle, rapor veriyorum.'' dedi Getmanov'a. ''Mektubu okumayacak mısın? Artık sevmiyor musun?'' ''Tamam, tamam, sonra okurum.'' Noydobnov içeri girdi ve Novikov şöyle dedi. ''Bütün mesele insanlarda. Muharebeler sırasında tankın içinde uyuyorlar, leş gibi yatıyorlar. Tugay komutanları da aynı. Karpov neyse de Belov benimle konuşurken uyuyakaldı. 5 gündür yoldalar. Makinist sürücüler hareket halindeyken uyuyorlar. Yorgunluktan yemek yiyemiyorlarmış.'' ''Peki durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz Pyotr Pavlovich?'' diye sordu Getmanov. ''Alman aktif değil. Bizim bölgemizde karşı saldırı beklenmiyor. Burada ciddiye alınacak durumda değiller.'' Konuşuyordu ama parmakları zarfı yokluyordu. Bir an zarfı elinden bıraktı ve sanki mektup cebinden kaçacakmış gibi tekrar sımsıkı tuttu. ''Tamam, anlaşıldı.'' dedi Getmanov. ''Şimdi de ben sana rapor vereyim. Biz de burada generalle birlikte en tepeye ulaştık. Nikita Sergeyevich'le konuştum. Uçakları bizim bölgeden çekmemeye söz verdi.'' ''Onun harekat yönetme yetkisi yok ki.'' dedi Novikov ve cebinin içinde mektubu açmaya çalıştı. ''Neyse, biraz önce general havacıların karargahından teyit aldı. Uçaklar bizimle kalacak.'' dedi Getmanov. ''Geri birlikleri de harekete geçecekler.'' dedi Noydobnov. ''Acele acele, yollar fena değil. En önemlisi de bunun sizin kararınız olması albay yoldaş.'' ''Beni yarbaylığa indiriyordu. Bayağı telaşlanmış olmalı.'' diye düşündü Novikov. ''Evet beyler,'' dedi Getmanov, ''anlaşılan Ukrayna anayı kurtarma işine ilk biz girişeceğiz. Nikita Sergeyevich'e tankçıların komutanlarını sıkıştırdıklarını, çocukların Ukrayna kol ordusu olarak adlandırılmayı hayal ettiklerini söyledim.'' Getmanov'un yapmacık sözleri yüzünden sinirlenen Novikov şöyle dedi, ''Onların bir tek hayalleri var, uyumak. 5 gündür uyumuyorlar.'' ''Yani karar verildi. İlerlemeyi sürdürüyoruz değil mi Pyotr Pavlovich?'' dedi Getmanov. Novikov zarfın ağzını yarısına kadar açmıştı. İçine 2 parmağını soktu, mektubu yokladı. Tanıdık yazıyı görme isteği yüzünden içinde bir şeyler sızlıyordu. ''Ben bir karar alıp insanların 10 saat dinlenmelerine izin vermeyi düşünüyorum. Birazcık olsun güç toplasınlar.'' dedi Novikov. ''Oho,'' dedi Noydobnov, ''10 saat uyursak dünyadaki her şeyi kaçırırız.'' ''Dur, dur, bırak da iyice bir düşünüp anlayalım,'' dedi Getmanov ve yanakları, kulakları, boynu yavaş yavaş kızarmaya başladı. ''İşte böyle, anladım bile,'' dedi Novikov alay ederek ve birden Getmanov'un tepesi attı. ''Analarını da, Mesele neymiş, uykularını alamıyorlarmış diye bağırdı. Uyumaya zaman bulurlar. Şeytan alıp götürmüyor ya onları. Bu yüzden mi 10 saat bu koskoca şeyi durdurmak gerekiyor? Ben gösterdiğim bu tutarsız tavra karşıyım Pyotr Pavlovich. Bir bakıyorsun kol ordunun hücuma geçmesini geciktirmişsin. Bir bakıyorsun insanları uykuya yatırmışsın. Artık yanlış bir sistem haline geliyor bu. Cephe askeri kuruluna rapor edeceğim. Çocuk yuvası yönetmiyorsun burada. Dur bakalım dedi Novikov. Düşman topçusu bastırılmadan tankları harekete geçirmediğim için beni öpüyordun ya. Bunu da yaz raporunda. Ben seni bunun için mi öpüyordum dedi şaşıran Getmanov. Düpedüz sayıklıyorsun. Birden şöyle dedi. Bak sana açık açık söylüyorum. Senin gibi saf proleter kanı taşıyan bir adamın sürekli yabancı etkiler altında kalması beni bir komünist olarak kaygılandırıyor. Ah, demek öyle dedi Novikov bağırarak. Tamam, anlaşıldı. Ayağa kalkıp omuzlarını dikleştirerek öfkeli öfkeli şöyle dedi. Ben bir kol orduya komuta ediyorum. Ne dediysem o olacak. Benimle ilgili raporlar, uzun öyküler ve romanlar yazabilirsiniz. Getmanov yoldaş, hatta bunları bizzat Stalin'e gönderebilirsiniz. Novikov yan odaya geçti. Novikov okunmuş mektubu bir kenara bıraktı ve komşu evin penceresinin altında dikilip arkadaşını gezmeye çağıran küçük bir çocuk gibi ıslık çalmaya başladı. Herhalde aşağı yukarı 30 yıldır ıslık çalmak aklına gelmemişti ve işte birden ıslık çalmaya başlamıştı. Sonra merakla pencereden baktı. Hayır, aydınlıktı, gece olmamıştı daha. Sonra isterik bir şekilde sevinçle teşekkür ederim, teşekkür ederim, her şey için teşekkür ederim dedi. Sonra hemen ölüp yere düşecekmiş gibi geldi ama düşmedi. Odada dolaşmaya başladı. Sonra masanın üstünde beyaz beyaz duran mektuba baktı. İçinden kötü yürekli bir engerek yılanını sürünerek çıktı. Boş bir deri, boş bir kılıf gibi göründü mektup. Ve elini böğründe göğsünde gezdirdi. Eli yılanı hissetmiyordu. Akmış yüreğine gitmişti. Ateşiyle yüreğini ısırıyordu. Sonra pencerenin önünde durdu. Şoförler tuvalete giden telefoncu Marusyan'dan yana bakarak gülüyorlardı. Karargah tankının makinist sürücüsü kuyudan kovayla su taşıyordu. Serçeler ev sahibinin ahır kapısının önünde duran samanın içinde kendi serçe işleriyle meşguldüler. Jenya ona en sevdiği kuşun serçe olduğunu söylemişti. Ah, bir ev nasıl yanarsa öyle yanıyordu. Kirişler yıkılıyor, tavan çöküyor, tabak çanak yerlere düşüyor, dolaplar devriliyor, kitaplar, yastıklar, güvercinler gibi takla ata ata kıvılcımların, dumanların içinde uçuyor. Şu ne demekti? Temiz ve yüce şeyler için sana hayatım boyunca minnettar kalacağım. Ama kendimle baş edemiyorum. Geçmiş yaşamım benden daha güçlü. Onu öldüremiyorum, unutamıyorum. Suçlu olmadığım için değil, suçumun ne olduğunu ne sen ne de ben bilmediğimiz için beni suçlama. Affet beni, affet. İkimiz için ağlıyorum. Ağlıyormuş. Delirecek gibi oldu. Tifüs bitti. Yılan. Dişlerine, gözlerine vurmalı. Tabancanın kabzasını burnunun köküne indirmeli. Ve son derece dayanılmaz bir birdenbirelik de hemen bir anda bir çaresizlik geliyordu üstüne. Dünyadaki hiç kimse, hiçbir güç ona yardım edemezdi. Bir tek Jenya, ama o da her şeyi mahvetmişti. Yüzünü Jenya'nın gelmesi gereken yana çevirip şöyle diyordu. Jenyacığım, bunu bana niye yapıyorsun? Jenyacığım, duyuyor musun? Jenyacığım, yüzüme bak. Bak bana neler oluyor. Ellerini Jenya'ya doğru uzattı. Sonra şöyle düşünüyordu. Bunun için mi bunca yıl umutsuzca beklemişti? Jenya karar vermişti. Küçük bir kız değildi. Yıllarca oyalamıştı. Sonra kararını vermişti. Anlayış göstermesi gerekiyordu. Jenya kararını vermişti ne de olsa. Birkaç saniye sonra kurtuluşu yine nefret etmekte arıyordu. Tabii, tabii, sıradan bir binbaşıyken Nikols Ussuriski'yi de dağ tepe dolaşırken istemiyordu. Ama komutanlığa geldiğimde kararını verdi. General karısı olmak istedi. Siz kadınlar hepiniz aynısınız. Birden bu düşüncelerin saçmalığını fark ediyordu. Yok yok, böylesi daha iyiydi. Gitmişti işte. Kolığmaya, kampa gidecek bir adama geri dönmüştü. Elinde ne geçecekti? Rus kadınları Nekrasov'un şiirindeki gibi. Beni sevmiyor, onu seviyor. Hayır, onu sevmiyor. Acıyor ona. Sadece acıyor. Peki bana hiç acımıyor mu? Benim durumum şimdi Lubyanka'da tüm kamplarda olanların, kolları bacakları kopmuş hastanelerde yatanların hepsinden daha kötü. Şu anda kampa gitmekle duraksaman bile. O zaman kimi seçersin? Onu. Siz aynı soydansınız, bense yabancıyım. Bana hep yabancı, yabancı derdi zaten. Tabii, mareşal de olsam köylüyüm, madenciyim, entelektüel değilim. Onun işe yaramaz resimlerinden bir şey anlamıyorum. Yüksek sesle, nefretle sordu. Öyleyse neden, neden? Arka cebinden tabancasını çıkardı, elinde tarttı. Sensiz yaşayamadığım için değil, hayatım boyunca acı çekesin, vicdanın seni yiyip bitirsin diye kendimi vuracağım. Sonra tabancayı sakladı. Bir hafta sonra beni unutur. Asıl kendisinin unutması, aklına bile getirmemesi, dönüp bakmaması gerekirdi. Masaya doğru yürüdü, mektubu tekrar okumaya başladı. Zavallım benim, iyi yüreklim, sert sözler değil, gönül okşayıcı, yufka yürekli, acıyan sözlerdi korkunç olan. Bu sözlere hiç katlanamıyor, hatta soluk bile alamıyordu. Onun göğüslerini, omuzlarını, dizlerini gözünün önüne getirdi. İşte zavallı Klimov'a gidiyor o. Elimden hiçbir şey gelmez. Havasız, kalabalık bir vagonda yolculuk yapacak. Sorduklarında kocama gidiyorum diyecek. Gözleri uysal, köpek gözleri gibi kederli. Jenya geliyor mu diye hep bu pencereden bakardı. Omuzları titremeye, burnundan solumaya, dışarı taşan hıçkırıklarını bastırmaya çalışarak garip sesler çıkarmaya başladı. Onun için cephe levazım dairesinden çikolata getirilmesi emrettiğini ve Veşkov'a takılarak elini sürersen kafanı koparırım dediğini anımsadı. Ve yine mırıldandı. Görüyorsun sevgilim, Jenya'cığım, bana ne yaptığını görüyorsun. Birazcık olsun acı bana. Yatağın altından hızla bavulunu çıkardı, içinden Yevgenya Nikolayevna'nın yıllardır yanında taşıdığı mektuplarını ve fotoğraflarını, son mektubuyla birlikte gönderdiği fotoğrafı, pasaport için çektirilmiş selofan kağıdın içindeki ilk küçük fotoğrafı aldı ve güçlü iri parmaklarıyla yırtmaya başladı. Jenya'nın yazdığı mektupları parça parça ediyordu ve bir kağıt parçasının üstündeki satırlardan, bir tümcenin bir parçasından onlarca kez okunmuş, sonra yeniden okunmuş, aklını başından alan sözcükleri tanıyordu. Yırtılan fotoğraflardaki yüzün, dudakların, boynun yok oluşuna bakıyordu. Telaşlıydı, acele ediyordu. Bunu yaptıkça rahatlıyordu. Sanki onu kendinden bir kere de koparıyor, tamamen eziyor, cadıdan kurtuluyordu. O olmadan da yaşardı, başa çıkabilirdi. Bir yıl sonra onun yanından geçecek ve yüreği titremeyecekti. İşte bu kadar. Sarhoşa şişe mantarı ne kadar gerekliyse sen de bana o kadar gereklisin. Bunu düşünür düşünmez de kapıldığı umudun ne kadar saçma olduğunu hissetti. Yüreğinden hiçbir şeyi söküp atamazsın. Yürek kağıttan değil, içindeki yaşam mürekkeple yazılmadı, onu paramparça edemezsin. Beynine, ruhuna izlerini bırakmış uzun yıllarını içinden söküp atamazsın. Onu işinin, dertlerinin, düşüncelerinin ortağı, zayıf günlerinin, güçlü günlerinin tanığı yapmıştı. Paramparça edilmiş mektuplar yok olmamıştı. Onlarca kez okunmuş sözcükler belleğinde kalmıştı. Ve Jenya'nın gözleri yırtık fotoğraflardan ona eskisi gibi bakıyordu. Dolabı açtı, bardağı ağzına dek vodka doldurdu, tepesine dikti. Bir sigara yaktı. O yanarken bir tane daha yaktı. Keder başının içinde gürültü ediyor, iç organlarını yakıyordu. Ve yine yüksek sesle sordu. Jenya'cığım, sevgilim, sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Bunu nasıl yapabildin? Sonra kağıt parçalarını bavula sokuşturdu, şişeyi dolaba koydu. Birazcık da olsa iyi geldi vodka diye düşündü. İşte kısa bir süre sonra tanklar Donbas'a girecek, o da doğduğu köye gidecek, ihtiyarların gömülü oldukları yeri bulacak, babası Petka ile gurur duysun, anası zavallı oğulcuğuna acısın, savaş bitiyor, kardeşinin yanına gidecek, onun ailesiyle birlikte yaşayacak, kız yeğeni Petya amca niye susuyorsun diyecek. Birden çocukluğu aklına geldi. Yanlarında yaşayan uzun tüylü köpek, köpek düğününe gider. Tüyleri yolunmuş, kulağı ısırılmış, kafasında bir yumru, gözleri şişmiş, dudağı çarpılmış bir halde geri döner. Üzgün üzgün kuyruğunu kısıp kapının önünde dururdu. Babası köpeğin başını okşayıp düğünde sadıçlığı kaptın mı diye iyilikle sorardı. Evet, kapmıştı. Verşkov içeri girdi. Dinleniyor musunuz albay yoldaş? Evet, biraz. Saate baktı. Yarın sabah 7'ye kadar harekatı durdurmalı. Şifreli mesajla bildirmeli diye düşündü. Tekrar Tugaylara gideceğim dedi Verşkov'a. Hızlı bir yolculuk biraz olsun yüreğini oyalardı. Şoför Willis'i saatte 80 kilometre hızla sürüyordu. Yol son derece kötüydü. Araba sarsılıyor, sağa sola taş fırlatıyor, patinaj yapıyordu. Her seferinde şoför korkuyordu. Hızı düşürmek için acıklı bir bakışla Novikov'dan izin istiyordu. Novikov tank tugayının karargahına girdi. Birkaç saatin içinde her şey ne kadar değişmişti. Makarov ne kadar değişmişti. Sanki birkaç yıldır görüşmemişlerdi. Makarov nizamname hükümlerini unutup şaşkın şaşkın kollarını iki yana açıp ''Albay yoldaş'' dedi. ''Biraz önce Getmanov cephe komutanının emrini aktardı. Bir günlük mola emri iptal edilmiş. Hücuma devam emri verilmiş.'' 24. ayının sonu. Sayfa 276.